Ramazan günlüğü. Sami Zorlu ve Erhan Turan'la Ramazan günlüğü programı başlıyor.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Ramazan günlüğü programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Bugün 22 Ramazan 1444, 13 Nisan Perşembe. Yine Ramazan-ı Şerif ayında hatırlamamız gereken meseleleri kıymetli hocamla konuşmaya gayret ediyoruz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, sefalar verdiniz.
Allah razı olsun hocam. Hocam bu akşam insanı cehenneme sürükleyecek olan, sürükleyen hasletleri konuşsak. Ramazan-ı Şerif'te programlarımızda zaman zaman hatırlatıyoruz. Bu ay bizim kendimizi toparlama mevsimimiz, fıtrata dönme mevsimimiz. Dolayısıyla ibadetlerimizde olduğu kadar muamelatlarımızda da bir düzenlemeye ve toparlanmaya gitmeliyiz. Ve yine söylüyoruz ki zaman zaman orucu sadece midemize değil, kalbimize, gönlümüze, dilimize, gözümüze, kulağımıza, tüm azalarımıza tutturmamız gerekiyor. Mideye tutturduğumuz orucu çok konuştuk. Ama dilimize, gözümüze, gönlümüze tutturmamız gereken orucun nasıl bir oruç olması gerektiğini bu akşam Ramazan günü programı vesilesiyle sizlerle konuşmuş olalım hocam.
İnşallah.
Biz diğer uzuvlarımıza hangi oruçları tutturmalıyız? Bunları tutturmazsak biz nelerle karşılaşırız hocam?
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ve ba'd. Sizin de buyurduğunuz gibi biz daha önceki derslerde de kalbi nasıl ihya ederiz, nasıl kazanım sağlarız, neler yaparızı konuşmuştuk. Hatta Kur'an-ı Kerim'i, sünneti, Kur'an ve sünnet ahlakıyla ahlaklanmayı, onun yanında ferdi ve aile, toplum içerisindeki sorumluluklarımızı yer yer derslerimizde anlatmaya çalıştık. Tabii bir de kişinin kendi halini düzeltmesi, kendi ahvaline çeki düzen vermesi, hı hı, kendi durumunu, diyelim manevi durumunu düzeltmesi için dikkat etmesi gereken şeyler var. Allah-u Teala hem Hazreti Peygamber hem ayeti kerimelerde gördüğümüz zaman, baktığımız zaman insanı başıboş yaratmadığından bahsediyor. Başıboş bırakmadığından bahsediyor. Ve ilk olarak insanın yaratıldığı yer cennet. Cennette yaratıldı. Hı hı. Yeryüzüne imtihan olunsun için gönderildi. Hakiki manada vazifesi kulluk. Ayet-i kerimede estaizu billahi ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. İnsanlar cinleri ibadet etsinler için yarattım.
Evet.
Buyuruyor Zariyat suresinde. Demek ki gaye mutlak manada kulluk. Bu kulluğun neticesi de tabii ki dünya hayatında ibadetlerle birlikte, ibadetlerin zıttı yani emir ve yasaklarla ya cennet ya da cehennem olarak mükafatlandırılacak. Bu sebeple aslında insanın ilk ahvali, yani özellikle bugünleri kendisini kurtarma adına bir imkan bellemeli, imkan bilmeli. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayı geçtikte kendisini tövbe ve istiğfarla kabul ettiremediyse, yani istiğfarını kabul ettiremediyse, tövbe edemediyse, tövbesini kabul ettiremediyse burnu sürtünsün buyuruyordu. Demek ki bizlerin bir yaratılış gayesi var.
Hı hı.
Bu gaye içerisinde de bir muhatap, bir organımız var, öyle söyleyelim. Allah-u Teala nazargahı ilahi kılmış kalbi. Bu anlamda kalbin bu tür hastalıklardan, bu tür manevi zararlardan uzaklaştırılması gerekiyor. Bize bir kitap verdi, Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim nasıl anlatıyor, bu olayı nasıl bize sunuyor? Onu görelim inşallah. Şimdi Cenab-ı Hak imanı ile kulları değerlendirdiğinde Kur'an-ı Kerim'de biz genelde 5 toplum görüyoruz. 5 grup insan görüyoruz. Bunlardan birincisi mümin olanlar. İkincisi fasıklar. Üçüncüsü münafıklar. Dördüncüsü müşrikler. Beşincisi kafirler.
Hı hı.
Bizim hemen Bakara suresinin başında Elif Lâ Mîm ile başlayan o surede müminlerin özellikleri anlatılırken muttaki olarak onların takva sahibi olmaklığından bahseder. İşte bu takvayı bozan, bu takvayı tersine çeviren. Şöyle söyleyelim. Ayetler bize hem takvayı, takvanın özelliğini, takva sahiplerinin özelliklerini hüden lil muttakîn derken ardından ellezîne yukîmûne salâ. Onlar önce gayba iman ederler. Ellezîne yu'minûne bil gayb. Önce gayba iman ederler. Sonra namazı ikame ederler. Ardından mimmâ razaknâhum yunfikûn, infak ederler. Biz geçtiğimiz derslerde bu alanlara değinmiştik.
Evet.
Yine Allah'ın peygamberine ve sair peygamberler indirenlerine, indirilenlere iman etme. Ulaike ala huden min rabbihim ve ulaike humul muflihun diyor ayetin sonunda. Dikkati çekmek istediğim şey sayfayı çevirince. O ayet yani hemen elif la mim ile başlayan sayfayı çevirdiğimiz zaman innellezine keferu diye başlıyor. Ve bu halle kafirlerin hasletlerini anlatmadan önce onlara anlatsan da anlatmasan da boştur diyor. Şimdi İnsan o hale nasıl düşüyor? Yani sayfa çevrilince mi düşüyor? Demek ki insanın bir safhası var. Birinci kademede, yani birinci sayfada bize anlatılan, Elif Lam Mim'le başlayan sayfada anlatılan, ittika üzere, takva üzere olan bir kulun, o takvayı korumadığında, takvanın merkezi kalp, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, vücutta bir organ vardır. Salih olursa cesedin tamamı salah bulur. Eğer fasit olursa, bozulursa cesedin tamamını bozar buyuruyor. Dikkat edin, o kalptir diyor Peygamberimiz. Ve Allah ayetlerinde Celle Celaluhu fe elhemeha fucuraha ve takvaha buyuruyor. Yani fucur da, yani günah da, takva da kalbe ilham olunuyor. Ama dikkat çekmek lazım. Önce fucuraha diyor Cenab-ı Hak. Çünkü takva zordur, fucur çabuk gelir. Hızlı gelir. Bunun da tabii kalbi zedeleyen tarafları var. Neyle başlıyor bu? Günaha sevk eden hallerle başlıyor. Günaha sevk etmeyle, günaha düşmeyle başlıyor. Kul kendisini korumayınca, kendisini muhafaza altına almayınca, işte İlk ayetlerdeki ittika dediğimiz, takva dediğimiz hale, yani müstahakına nefret, layıkına muhabbeti beceremiyorsa, yani hak edene gerekli tepkiyi verip sevmesi gerekeni sevmeyi bilmiyorsa artık takva zedelenmeye başlıyor. Allah'a, peygamberine, dolayısıyla Kur'an'a ve ayetlerine göstermesi gereken tazimi de gösteremiyor ve kayıplar başlıyor. Mesela insanın günahı sevk eden haller diye düşündüğümüz zaman, birinci maddede bize şüphe geliyor. Yani insanların teslimiyetinin zedelendiği, teslimiyetinin arıza bulduğu, hakikati tespit etmekte zorlandığı, gerçeği de kabul ettiremediği, kalbe kabul ettiremediği. Geçen bir programda bir seyirci telefona canlı yayında bağlandı. Bu yerel kanallardan bir tanesiydi. Orada şöyle bir soru sordu. Dedi ki, akşam namazı herhalde en hakikatli kılınıyor dedi. Diğer namazlarda biz galiba hak işliyoruz dedi. Hoca Efendi'ye böyle bir soru sordu. Evet. Hoca niye diye sordu. Dedi ki akşam namazının ilk olarak farzını kılıyoruz dedi. Sonra sünnetini kılıyoruz dedi. Ardından diğer namazlarda hep öncesinde sünnet var dedi. Halbuki dedi ittibada önce dedi Allah gelmez mi diye sordu. Niçin önce Resul'e ittiba ediyoruz dedi. Halbuki peygamber Allah'tan sonra gelir dedi. Şimdi kendince bir sonuç çıkarmış. Hoca da güzel bir cevap verdi ona. Yani akıllıca bir cevap verdi. Şöyle dedi. Dedi ki birincisi o namazları Resulullah kıldı. Allah niye kıldın demedi.
Ama sonuçta yine Allah için kıldı.
Yine Allah için kıldı. Ve bu farzlara birer hazırlıktır. Akşam namazında bu sonrasındadır. Müekket dediğimiz sünnetler, terk edilmeyen sünnetler, müekket olmayan, terk edildiğinde bir mazur görülmeyen sünnetler vardır dedi. Olayı izah etti. Şimdi kendi başına okumaya başlayınca, insan bir ehlinden destek almayınca bazen kendi başına çıkarımlar yapabiliyor. İşte o zaman da şüpheler oluşuyor. Acabalar başlıyor. Neden öyle oldu? Bu aslında kalbin tatmin olmaması, itminana ermemesi ve o huzursuzluğun sorulara dönmesi hali. Bundan dolayı insanın kalbini bu tür şüphelilerden muhafaza etmesi gerekiyor. Şunu düşünmek lazım. Allah razı oldu, öyle oldu. Bunun dışında konuşmamak lazım, düşünmemek lazım. Bir talebe kardeşimiz bize bir üniversitede, ilahiyat fakültesinde öyle söyleyeyim, bir üniversitede bir hocasının şu sözünü aktardı bana. Dedi ki, hocam dedi, bu ne kadar doğru. Hazreti Peygamber, işte Allah Kur'an'da farklı yerlerle de olsa, arka arkaya da olsa beş vakit namazı emrediyor. Vakitlerin tayini belli. Ancak dedi, rekatları hakkında Kur'an'da biz bir şey bulmuyoruz dedi. Ben istersem ikindi namazını beş kılarım, istersem üç kılarım, istersem yedi kılarım, bir kılarım. Burada peygambere benim işime karışmak, benim ibadetime karışmak düşmez dedi diyor. Hı hı. Ben şimdi hocam bu hocama nasıl cevap vereceğim diyor. Bu insana ben ne anlatacağım dedi. Ben de dedim ki namaz denen şeyin kılındığını nereden biliyormuş? Yani şimdi varlık olarak namaz denen bir ibadet var. Salat ifadesi Kur'an'da dua manasına da gelir, yüceltme manasına da gelir, anma manasına da gelir, ibadet manasına da gelir. Ona o anlamı kim yükledi dedim.
Yani Peygamber Efendimizin namaz kıldığını kabul ediyor bu şahıs da.
Ediyor.
Dört rekat olduğunu niye veya akşam namazının
onu tayin
üç rekat
diyor.
Olduğunu niye kabul yani, etmiyor?
Onu tayin edemez diyor.
Yani veya ben, namaz şeklini niye kabul ediyor?
İşte şüphe. Kafa devamlı oraya gidiyor. Neden? Çünkü kalp mutmain değil. Kalp onun Allah tarafından razı olunan bir bina olduğunu kabul etmemiş. Şüpheleri var. Şüpheleri de izole edemiyor. Bu sefer onu peygamberi devre dışı bırakmaya kadar, reddetmeye kadar götürüyor Allah korusun.
Halbuki, hocam bunun arka planında ne var peki? Yani şimdi bir örnekten bahsettiniz.
Evet.
Bir bu sözü söyleyen bir ilahiyat fakültesinde bir hocadır.
Evet.
Tahmin ediyorum. Bu konular konuşuluyorsa.
Evet.
Yani her türlü ilmi anlamda altyapısı olan bir insanın dahi böyle bir şüpheye düşmesi neye bağlı? Nerede bir eksiklik var ki bu şüphe oluşuyor? Veya buna bir vesvese de diyebilir miyiz bir bakıma?
Şimdi hocam, Cenab-ı Hak ilk insan Hazreti Adem Efendimiz'i yarattı. Yarattıktan sonra bir emir verdi. Secde emri verdi.
Hı
hı. Yani oradaki varlıklara, meleklere ne varsa artık secde edin dedi. Bütün melekler secde ettiler. Sadece şeytan, iblis secde etmedi.
Hı hı.
Ayetler anlatıyor bunu. Allah-u Teala niye diye sorduğunda beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın. Ateş topraktan üstündür. Kibrine girdi.
Evet.
Peki neyle yaptı bu mukayeseyi? Aklıyla yaptı. Peki itaat etseydi kazanacaktı.
Hı hı.
Aklını kullanıp akla tabi oldu. Haşa, Allah'ın emrini aklı Allah'ın emrine tercih etti. Kendi aklını putlaştırdı. Böyle olunca Cenab-ı Hakk'a isyan etti. Allah-u Teala huzurdan kovdu ve ona belli bir vakte kadar müsaade etti. Bundan hiçbir farkı yok hocam. Tamamen bunun arka planında gurur ve kibir var. Beğenme, kendini beğenme var. Artı riyakarlık var. Bunun dışında kendi öğrenmiş olduklarını, kendi bilmiş olduklarını değer olarak öne çıkarıp kendisini farklı kalıplarda görme. Bu da kibrin alametleri. Bu var. Halbuki Cenab-ı Hak ona niye secde etmedin dediğinde yaratılışın mahiyetini sormadı şeytana. Yaratılış Allah'a mı öğretiyor? Haşa yani. Allah bilmiyor mu yarattığını, nasıl yarattığını? Hafazan Allah. O biliyor. Ama şeytan orada kendisini akli bir müdafaaya çekiyor. Çünkü geçerli bir gerekçesi yok. Allah rahmet eylesin, bir hocamız vardı. Benim tez danışmanım da aynı zamanda Marmara İlahiyat'ta vefat etti. Profesör Doktor Nebi Bozkurt hocam. Biz öyle kendisiyle bir konuyu müzakere ederken ondan duymuştum ilk defa bu ifadeyi. Çok hoşuma gitmişti. Derdi ki evladım, zırvanın tevili olmaz.
Zırvanın tevili olmaz.
Zırvanın tevili olmaz. Yani burada bu adam zırvalıyor. Saçmalıyor yani. Saçmalanmış bir ifadenin, saçma bir ifadenin açıklanması izah götürmez. Çünkü atiyullah ve atiyur rasul var. Allah'a ve Resulüne itaat etme. Ve ma ataakumur rasul fehuzuhu ve ma nahakum anhu fentehu var. O emrettiği zaman alın, nehyettiğinden kaçın var. Yine اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُنَ لَهُمُ الْخِيَرَ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَا يَعْصِ اللّٰهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُب۪ينًا var. Yani biz ayetlere baktığımızda Allah ve Resulü'nün hükümde, ahkamda var olduğunu görüyoruz. Yani o arkadaşa şunu da söyledim en son. Dedim ki bir de ona şunu sor. Resulullah'sız Kur'an, Kur'an mıdır? Olmasaydı Kur'an'ın Kur'an olduğunu nereden bilecekti diye sor dedim. Sormuş. Gitmiş. Hoca sınıfı terk etmiş. Hoca sınıfı terk etmiş. Niçin? Çünkü kendi aklını meleke olarak öne çıkarınca ve onu haşa putlaştırınca, başka bir akıl galip gelince ne yapacağını şaşırıyor. Yani biz burada birini alt etmenin, birini bir yere koymanın derdinde değiliz ama şunu bilmek gerekiyor. Kalp eğer iman tatminine uğramazsa şüpheler devamlı anahtarıyla kurcalıyor. Kapıları açmaya çalışıyor. Evet. Şeytan boş durmuyor, vesveseleriyle geliyor ve ardından insanı doldurmaya çalışıyor. Çünkü insan cahil bir varlık. Cehaleti orada öne çıkıyor. Bildiğini zannediyor. Halbuki Hazreti Allah insanı yaratırken inni ca'ilun fil ardı halife, yeryüzüne halifeyi yaratacağım dediğinde melekler insanın vasıflarını saydı. En tefsikut dima, ya Rabbi yeryüzünde bozgunculuk yapacak, kan dökecek insanı mı yaratacaksın diye. Allah ayetin sonunda ben bilirim, siz bilmezsiniz diyor. Ben bilirim. Yani oradaki muradı ilahi bende. ben onun takdir ettim. Oraya o yaratma muradlığını ben koydum. Bundan sizin bir haberiniz yok. Siz bir şey biliyor değilsiniz. O yüzden sadece ne gerekiyor size? Tabi olmak ve tatbik etmek gerekiyor. İtaat etmek gerekiyor. Yani amenna ve saddakna demek gerekiyor. İman ettik, doğru bulduk ve uygulamak gerekiyor. Bunun arkasında bu var. Yani insan cehaletini akıl, aklını da putlaştırınca sonuçlar başka çıkıyor. Bir diğer mesele bu tür şeylerde, düşüncelerde şehevi ve ihtiras hareketleri vardır. Bunlar evet. da insanı devamlı o tarafa götürür. Yani bazen biz şehvet deyince sadece olayı cinsel dürtüler olarak algılıyoruz. Hayır, bu manevi doyumsuzluğun da karşılığıdır aynı zamanda. Hazreti Peygamber şeyi söylerken Allahümme inni a'udu bike bi ilmin la yenfa ve kalbin la tahşa ve bi nefsin la teşba buyuruyor. Nefs doymaz diyor. Nefs doymaz. Şimdi günümüzde bilir dinleyenlerimiz duymuşlardır. Hedonizm diye bir algı var. Hedonik duruş.
Evet.
Hazcılık, lezzet alma, tad alma, dünyanın lezzetlerine varma. Bunu bir felsefe de yaptılar. Carpe diem diye. Yani günü yaşa, anı yaşa. Anın tadını, lezzetini çıkar. Her şeyi de haz üzerine koydular. Zevk üzere koydular. İbadetlerimiz de bu tarafa doğru meylettirmeye çalışıyorlar gibi. Şu gibi. Mesela iftar verdiği zaman sanki Müslümanlık bitmiş gibi. Teravih namazı kıldığı zaman sanki din bitmiş gibi. Bu buradaydı, oldu bitti. Bundan sonrasına gerek yok gibi bir algı uygulanıyor. Yani ben hatırlarsınız ilk derslerimizde de Ramazan ayını yıla yaymak. Hı hı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayında artırıyor. Yani hayatı o zaten. Yani bizim kaybettiğimiz, kaçırdığımız yer şu. Biz Ramazan'dan sonra terk ediyoruz. Ramazan'da olması gerekeni yapıyoruz. Ya da yapmaya çalışıyoruz. Halbuki Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'a kadar zaten o ibadet hayatını dolu dolu yaşıyor. Ramazan'da artırıyor. Şimdi bizde bu tam tersine dönmüş. Sonra haz vermesi, lezzet vermesi, yaptım dürtüsünü bize kazandırması sanki bu işin yeterliliğini sağlıyor gibi. İşte şehevi arzular sadece biraz önce dediğim cinselliği bunu da tatmin etmeye çalışmanın karşılığı. Yani cemaatle namazı kıldığı zaman faiz yiyebileceğini zannediyor. Yani işte oruç tuttuğu zaman harama uçkur çözebileceğini zannediyor. Zina yapabileceğini zannediyor. Yani içki içebileceğini zannediyor. Bakıyorsunuz Ramazan'da içki içilir mi diyor. Ramazan'da içki içilir. Peki sahirde içilir mi? Yani Allah'ın 11 ayında helal de Ramazan'da mı haram mı? Hayır. Peki namaz terk edilir mi? Şimdi teravih namazlarına koşuyoruz elhamdülillah. Allah'ım hepimizinkini kabul eylesin. Ama vaka teravih sünnet. Yani peki 5 vakit namaz? Diyor ki çok kuvvetli bir sünnet. Efendimiz devamlı kılıyor. Teheccüd. Şimdi yan yana koyduğum.
Her akşam kılmış.
Her yani. Akşam peygamberin terki yok. Hatta farz peygamber. Teheccüd bihi nafiletellik. Resulullah aleyhissalatü vesselam farz kılıyor teheccüdü. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bizi asli olan farzlardan, Resulullah'ın kuvvetli sünnetlerinden ve sonrası sünnetlerinden uzaklaştırıp dinde elbette ki bir değeri olan ama bunların önünde durmayan taraflara sevk ediyorlar. Mesela namazdan sonra tesbih çektiniz mi çekmediniz mi sorusu soruluyor. Çekeceğiz tabii ki. Resulullah'ın tavsiyesi var. Ancak namazı kıldınız mı diye sormuyor kimse. Peki namaz nasıl kılınıyor? Ayet-i kerime fevellülül musallin buyuruyor. Demek ki bir kabul olunmayan da namaz var. İbadetin de bir şey yine bu hasletler içerisinde bir riya başlığımız var. Riya başlığımız var. O başlıkta bunu biraz detaylandıracağız. Şirke yakın günah olduğunu söylüyor Hazreti Peygamber. Ya baktığımızda bizi asıldan uzaklaştırıp aslın yani şöyle söyleyeyim merkezin belki 7. 8. halesinde duranları asıl yapıyorlar. Ardından da bizi o tarafa teşvik etmeye çalışıyorlar. Böyle bir hareketlenme var maalesef. Vakanın künhüne bakılmıyor, arka planına bakılmıyor. Zahiri batını bir arada okunmuyor. Ya zahire takılıp kalıyor ya batına takılıp kalıyor. Hakikatin iç tarafına giremiyor ya da dışına çıkamıyor. Bu şekliyle ikisini bir araya getiremeyince tek kanatlı kuş oluyor. Ve ahlaksızlıklar başlıyor.
Evet.
Biraz önce söylediğimiz gibi. Yani ahlak sadece işte küfür, ağızdan kem söz vesairenin karşılığı değil. Ahlak aynı zamanda Kur'an ve sünnetin çizdiği çizgiyle yürüyebilmenin karşılığı. Biraz önce verdiğimiz ben Resulullah'ın kıldığı gibi namazı kılmak zorunda değilim diyen bir adamın sünnet ahlakı yok demektir. Yani bu ahlaksızlığı orada sünnetin reddine kadar gitmiştir. Hatta insanı haşa ayeti inkara kadar götürür. Siz ne kadar kimliğiniz ilahiyatçı olursa olsun, ne kadar hoca efendi olursanız olun, insanı alır ateşe götürür hafızan Allah. Yanlış hatırlamıyorsam Hasanül Basri'den okumuştum bir yerde. Diyor ki nice gördüm böyle dışarıdan bakıldığında böyle mürşidi kamil gibi görünüp ama cehenneme taş olup yuvarlananları buyuruyor.
Ya.
Ve kuduhen nasu vel hicara diyor Kur'an. Yani neticede insanlar cehennem ateşine düşmemek için bu hasletlerden uzak durması gerekiyor. Tabii naif olacak. Katılıktan vesaireden uzak duracak. Kendini, kalbini katı tutmayacak. Ama bizim buradaki ana omurgamızı, yani bu dersin ana omurgasını oluşturacak olan, yani insanı başta sorduğunuz cehenneme sürükleyen hasletler nelerdir dedik mi? Biraz önce söylediğimiz insandaki şüpheci yaklaşım, işte cehaleti, arkasında işte zevk-ü sefaya düşkünlüğü, şehvetine düşkünlüğü, ihtirasları, hırsları, artı ahlaki bir takım davranışları, tutumları, insanlar arasındaki diyalogları, ilişkileri, işte katılığı, sertliği, yumuşaklığı, her biri insanı belli bir kıvam derecesine getiriyor. Ancak genel olarak kalbi tehdit eden temelde 9-10 husus var. Evet. Bunlardan birisi, en önemlisi gurur ve kibir. İkincisi haset. Üçüncüsü öfke. Dördüncüsü riya. Beşincisi cimrilik. Altıncısı israf. Yedincisi tecessüs. Sekizincisi yalan. Dokuzuncusu gıybet. Bir de kul hakkı var hocam. Bunları yan yana koyduğumuz zaman insanın kalbini ne kadar bir şeytani oklar altına düştüğünü görmesi gerekiyor. Ne kadar aslında kuşatılmış olduğumuzu görmemiz gerekiyor.
Evet. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı değil mi hocam?
Kesinlikle. Yani, kesinlikle.
Biz az önce bir hazcılıktan bahsettik.
Evet.
Ve bu hazcılığı biz ibadetlerimize de yaşadığımızı bahsettiniz.
Evet.
Yani ifade ettiğiniz gibi sadece teravih namazı kılmanın yeterli olabileceğini düşünen bir toplum haline geldik.
Evet, maalesef.
Biz bu ibadetlerimizi gönlümüzde anlamlandıramadığımız müddetçe bu hasletler bizde oluşmaya başlar. Bu hasletleri de yaparsak ibadetlerimizden de o manada tat alamayız mı söylemek istiyoruz burada?
Tabii ki
birbirine
hocam,
bağlantılı dedim.
Tabii, kesinlikle hocam. Bunun başında dersin başında söylediğimiz gibi Allah-u Teala insanları kul olsun için yaratıyor. Ma halaktül cinne vel inse illa liyabudun. Buradaki kulluk, liyabudun, liyarifun demek aslında. Yani Allah-u Teala'yı tanıma, onun peygamberini tanıma, onun göndermiş olduğu ilahi mesajı, Kur'an'ı tanıma, ayetleri tanıma, muhtevasını anlama, anlamlandırma, ona bir değer yükleme ve onu hayatın içerisine tatbik ederek bir de tebliğ faaliyetinde bulunma. Yani onu insanlara bir karakter inşasıyla tebliğ etme hali. Bizde olması gereken Allah'ın beklediği kulluğun karşılığı aslında.
Eyvallah.
Ama biz Cenab-ı Hakk'ı tanıyamıyoruz. Tanımak istemiyoruz belki. Allah dediğimiz zaman haşa bu ifadeyi sevmiyorum ama sıradanlaşıyor. Yani Allah rızası için denildiğinde insanın şöyle yolunu durup bir geri döndürmesi lazım. Yani işin içerisinde Allah rızası için var demesi lazım. Yani Allah, peygamber ifade olarak bizde değer kayıplarına uğramaya başladı. Onlar yüce. Allah da yüce, peygamberi de yüce. Her ikisi de bizim için elbette ki tartışılmaz ve ölçülmez azamete sahiptir. Ama bizim kendi yüklediğimiz değer kalıpları içerisinde Allah ve Resulü bir ifadeye bürünmeyince bir kıymeti harbiyesi olmuyor. Şöyle bir kısa bir örnek vereyim. Mesela desek ki devletin en önemli kademesindeki bir adam, devletin cumhurbaşkanı. İşte bugün sizin evinize misafir olacak. İftarı sizde yapacak denize. Ev halkını bir düşünün hocam. Heyecanını bir düşünün. Hareketini bir düşünün. Tavrını düşünün. Davranışlarını düşünün. Ya da hiç kırmaya böyle cesaret edemeyeceğiniz, üzemeyeceğiniz, kendisine böyle yerinde cümleler kurarak konuştuğunuz, hatta seçe seçe cımbızla üzmeyeyim diye konuştuğunuz bir insan size davetli olsa, evinize gelse. Evdeki halet-i ruhiyeniz ne olur? Ona göre bir düşünün. Peki bu kıymeti siz niçin verirsiniz? Bu değeri niye yüklersiniz? O neden kıymetlidir? Bulunduğu makamdan, bulunduğu mensubiyetten ya da üzerindeki ceketten, gömlekten değil. Sizin yüklediğiniz anlamdan dolayı böyledir.
Evet.
Çünkü o devletin cumhurbaşkanına muhalefetindeki olanlar küfür de ediyor. Hakaret de ediyor. Bir sürü layık olmayan sözler de söylüyor. Yani neticede kişinin bulunduğu makam ya da bulunduğu mekandan ziyade ona sizin yüklemiş olduğunuz, atfetmiş olduğunuz anlam esas taşıyor. Bugün gidiyorsunuz bir talebe hocasına böyle el büküyor, yani 40 yaşında 50 yaşında hocasını görüyor, 70-80 yaşına gelmiş, ceketini ilikliyor, elini öpüyor. Peki neden? Çünkü kendisi dünyasında men allemeni harfen sırtı lehu abden var. bana bir harf öğretenin kölesi olurum diyor Hazreti Ali Efendimiz. Bu bir eğitim karşılığıdır. Bu bir değer karşılığıdır. Siz bir değer yüklüyorsunuz. O yüklediğiniz değere göre de o insana kıymet veriyorsunuz. Şimdi Cenab-ı Hakk'ı biz Hazreti Peygamber'i tanıdıkça artık bir değer atfı yüklemeye başlıyoruz. Ona bir kıymet, o var olan değeri aslında anlamaya çalışıyoruz. O değerle namaza gittiğimizde işte innemâ yahşallâhe min ibâdihil ulema tecelli ediyor.
Eyvallah.
Yani ancak Allah'tan hakkıyla onlar huşuyla ibadette bulunurlar ya da içtinab ederler. Yani o huşuyu yakalamak da tanımayla, onun ince muhtevasını bilmekle alakalı. Bu anlamda biz çok ciddi kayıplardayız aslında toplum olarak.
Eyvallah, eyvallah.
İşte bu konularda inşallah olumsuz halleri, bize neler yaşıyoruz, bize ne tür zararlar veriyor. İnşallah derslerimizde bunları ben gündem yapalım istiyorum.
Allah razı olsun.
Tabii bu da bunun tedavi yöntemleri var. Onu da son derste inşallah anlatacağız.
Onları da konuşacağız.
İnşallah.
Çok çok teşekkür ediyoruz
ben
hocam.
Teşekkür ediyorum.
Gönlünüze sağlık. Allah razı olsun. Bu akşam da Ramazan günlüğü programında insanı cehenneme sürükleyen hasetleri konuşmaya başladık. Ve bunları tek tek ele alacağız yarın akşamdan itibaren inşallah. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikte Ramazan günlüğü programındaydık. Az önce de ifade ettiğimiz gibi insanı cehenneme sürükleyen hastalıkları konuşmaya yarın akşam inşallah devam edeceğiz. Allah'a emanet olun.
Ramazan günlüğü. Sami Zorlu ve Erhan Turan'la Ramazan günlüğü programını dinlediniz.